15. ayrım. Bununla birlikte çağdaş psikiyatri ve psikoloji literatüründe göçle ilgili hiç de azımsanmayacak bir literatür vardır. Ancak bu literatürün sözünü ettiği göç olgusu, daha ziyade ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenlerle bireylerin ya da toplulukların yerleşmek amacıyla bir başka coğrafyaya gittikleri ve orada tutunmaya, yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları durumu tanımlamaktadır. Modern zamanların, hele hele küreselleşmenin en tipik görünüm alanlarından birinin yaşlanma ve nüfus artışının yanı sıra göçler olduğu dikkate alınacak olursa, çağdaş psikiyatri ve psikolojinin niye göçlerle ilgilenmek zorunda kaldığı kolayca anlaşılır. Nüfus artışının yoksul ülkelerde daha çok olması, bu ülkelerde genel sağlık sorunlarının yanı sıra ruh sağlığı sorunlarının da artacağına işaret etmektedir. Her ne kadar küreselleşme ile birlikte turizmin de adeta batıdan dünyanın diğer yörelerine doğru göç diye nitelenebilecek ölçüde artışı söz konusuysa da, Bauman 1999, ruh sağlığı açısından asıl sorun yoksul ülkelerden gelişmiş batı ülkelerine yapılan kitlesel göçlerde yaşanmaktadır. Göka 2009, sayfa 11-23. 34 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de son zamanlarda yeni bir göç türü görülmektedir. Ülkemize daha önceleri göç ederek yerleşmiş olan yabancılara pek benzemeyen, daha çok ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerden ülkemize turizm yoluyla veya ekolojik nedenlerle gelen ve mülk satın alma yoluyla yerleşen bu yeni yerleşik yabancılar, son dönemlerde genellikle güncel politik tartışmalarda üzerinde durulan bir konudur. Ancak bu yerleşikliğin sosyolojik sonuçlarını irdeleyen bilimsel çalışmalar henüz son derece sınırlıdır. Yerleştikleri bölgede mülk satın almaları, mülkiyet sahibi olmaları dolayısıyla göçmenliğin ezikliğini, güçsüzlüğünü pek yaşamayan, aksine baskın, dominant bir durumda olma eğilimindeki bu yeni göçmenler, yerleşik yabancılar, göçle ilgili bilimsel çalışmaları iyice içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Dirlik, 2009. Not açıklaması bitti. Daha ziyade modern zamanlarda ortaya çıkan bu tür göçlere biz zorunlu travmatik göç adını veriyoruz. Zorunlu travmatik göçler pek doğal olarak insan psikolojisi üzerine çok olumsuz etkilere sahiptir ve bu süreç göçmenlerin, refugee, ruhsal rahatsızlıklarında artışa ve kendine özgü ruhsal sorunlara yol açmaktadır. Balcıoğlu, 2002. Psikiyatri literatüründe göçmenlerde görülen bir hastalık olarak sıla hasretinden, nostalji, ilk kez 1688'de İsviçreli hekim Johannes Hofer'in tez çalışmasında bahsedilir. Demek ki ta o zamanlarda bugünküne benzer zorunlu travmatik nitelikte göçler söz konusudur. Hofer, gençler iyi yetişmiş, eğitim görmüş de olsalar ne yabancı adetlere ve yaşam biçimlerine alışabilirler ne de yuvalarını unutabilirler. Bulundukları ülkeye düşmanlıkla dolana kadar mutsuzluk içinde acı çekerek, gece gündüz memleketlerini düşünerek ve bu yoksunluk içinde hastalanana kadar sılayla ilgili tatlı düşler kurarak dolanıp dururlar. Birçok deneyimle doğrulanmıştır ki bu hastalar ya dönüş yolunda ya da memleketlerine vardıktan hemen sonra iyileşmektedir. Hofer'den sonra başkaları da göçmenlerde görülen sıla hasreti üzerinde durmuştur. 1773 tarihinde Zimmermann, böylesi ruhsal durumları dağdan kente indiklerinde köylerini özleyen dağlılara, İsviçrelilere özgü bir İsviçre hastalığı olarak tanımlamıştır. Hasanoğlu, 2009. Sayfa 135-136. Çağdaş psikiyatri literatürü bugün de göçün insan psikolojisine yaptığı olumsuz etkilerle ilgilenmektedir. Örneğin bugün göç edenlerde şizofreni görülme sıklığında bir artış olduğunu ortaya koyan araştırmalar vardır. Tandon, Kesavan, Nasrallah, 2008, sayfa 44. Ancak çağdaş literatürdeki bu çalışmalar yöntem açısından çok sorunludur. Göç ve göçmen tanımlarının içeriklerinin ne olduğu genellikle belirsiz kalmaktadır. Araştırmalar, göç olgusunun yalnızca bulunulan yerden çeşitli nedenlerle bir başka yere zorla, zorunlu olarak yapıldığına ve travmatik niteliklerine vurgu yapmakla yetinmektedir. Şüphesiz Türk tarihi boyunca da zorunlu ve travmatik nitelik taşıyan birçok göç olayı vardır. Ancak bizim burada ele aldığımız göçün ve göçebenin zorunlu travmatik nitelikte olanla doğrudan bir ilişkisi yoktur. Bizim göçmenimiz, nomad, coğrafi koşulların payı bulunmakla birlikte daha ziyade toplulukların kendi isteği ve bilinçli tercihinin sonucu ve yaşama tarzı olarak göç eylemine karar vermektedir. Bizim göçmenimiz yerleşme ihtimalini ve imkanını kendisi bilerek reddetmektedir. Göçebe ruh halinden kastımız, çağdaş psikiyatri literatüründe görülen zorunlu travmatik göçlere bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar değil, bu yaşama tarzı olarak göçebeliğin ortaya çıkardığı ve zihin yapısını belirlediği durumlardır. Yaşama tarzı olarak göçü seçen kişi için göç eylemi, göçebe yaşamının kendine özgü zorlukları, kendine özgü bir göçebe psikolojisi ortaya çıkarır. Brodel'in 1989 sayfa 49 yayla imgesini, Türk dili ve ruhundaki tazelik, soğuk akarsular ve bol otlak kavramlarıyla cennete çok benzer olarak görmesi ve bahar gelince pirelenmiş kış yerlerini terk ederek yola çıkan Türkmen oymaklarından söz etmesi, bir yürük herhangi bir yere gitmek zorunda değildir, kıpırdasın yeter, Türk atasözünü hatırlatması pek doğal olarak Karl Marx'ın bir kulübede saraydakinden farklı düşünülür deyişini, Baker 1996 sayfa 20, akla getiriyor. Göçebe bir yaşama tarzına sahip olan kimsenin yerleşikten farklı bir düşünce biçimine sahip olacağı da açıktır. Ama ne yazık ki akademi çevreleri bugüne kadar bu türden göçebeliğin psikolojisi üzerinde hiç durmamıştır. Evet, ilk bakışta ortada zorunlu travmatik ve yaşama tarzı olarak olmak üzere iki tür göç var. Ama bilgi dağarcığımızda zorunlu travmatik göçlerle ilgili olarak sağlanılmış olanlardan başkası bulunmuyor. Bu göç ve göçebelik farklarını, hatta onların da aralarında başka farklılıklarla ayrılabileceğini hep aklımızda tutalım ama yine de ortada her türlü güç eylemini benzeş kılan, genel olarak göç adını verebileceğimiz bir olgu olduğu da ortadadır. Her ne kadar tanım gereği göçler arasına bir ayrıma gitsek de bu onlar arasında hiçbir benzerlik bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Özellikle göçü bir süreç olarak incelemeye, değerlendirmeye çalışan Sulusky'nin modeline, aktaran Hasanoğlu, 2009, sayfa 139-149, baktığımızda günümüzün zorunlu travmatik nitelikte olan göçlerinde bile bu benzerliği çok daha iyi görürüz. Ülkemizde de Cemil Meriç üzerine yazdığı kitap dolayısıyla göçün psikodinamiğine kafa yoran, daha önce bu konuda birlikte yaptığımız bir çalışmayı, Beyaz Yüz, Göka, 2006, sayfa 125-147. Bir hayli geliştiren Beyaz Yüz, 2007, göç sürecinde tıpkı Sluskin'in modeline benzer evreler ve olgular gözlemlemiştir. Bu nedenle biz şimdi Sluskin'in ve Beyaz Yüz'ün modellerinden yararlanarak ister zorunlu ve travmatik, ister yaşama tarzı biçimde olsun, göçün genel psikodinamiğinin nasıl işlediğini evreler halinde ortaya koymak istiyoruz. Göç sürecinde olup bitenleri anlayabilirsek, göçebe ruh hali üzerinde de daha sağlıklı fikirler geliştirebilme şansına kavuşmuş oluruz. Hangi türde olursa olsun, bir göç sürecinde ilk göze çarpan olgu, bunun çok yönlü bir değişim ve kayıp süreci olduğudur. Bu nedenle göç sırasında yaşananları anlamak isteyenler, Freud'un matem sürecinde izlediği modelden hareket ederler. Her kayıp nesne bizi öncelikle onu yeniden elde etmek için şiddetli bir arzu ve özlemle doldurur. Buna bağlı olarak önceki ruhsal düzeneklerimiz sarsılır, ruhsal organizasyonumuz dağılır. Ama eninde sonunda kaybımızı kabul etmek, yeni nesne özdeşimleriyle kaybı telafiye çalışmak yoluna gideriz. Göç sürecinde de 3 aşağı 5 yukarı matemde görülen bu olgular gündeme gelir. Hasanoğlu, 2009, sayfa 139. Göçün mateme benzeyen bu yanı sürgünlerde daha belirgindir. Göçerlik ve sürgün, kesintili bir var olma durumudur. geride bıraktığımız yerlerle bir kavgaya tutuşma biçimidir. Said, 1990, sayfa 357-363. Sürgündekiler sınırları aşar. Düşünce ve deneyimin önündeki engelleri parçalar. Sürgün, asli bir evinin olduğunu ve en sonunda dönüp dolaşıp oraya gideceğini farz etse de, yolculuk esnasında karşılaşılan sorunlar böyle bir yolculuk planının kapsamını mütemadiyen yarıp geçer. Asli bir ev ve eve dönüş varsayımlarını devam ettirme olasılığı giderek zayıflar ve sonunda kaybolur. Bunları yapmak, farklı dünyalar arasında yaşamayı, dilinizi, dininizi, müziğinizi, giyim kuşamınızı, dış görünüşünüzü ve hayatınızı yatay olarak delip geçen bir sınır boyunda yaşama alışkanlığı edinmek demektir. Başka yerlerden gelmek, buralı değil de oralı olmak ve dolayısıyla da aynı anda hem içeride hem de dışarıda olmak, tarihlerin ve hafızaların kesiştiği yerlerde yaşamaktır. Bu tarih ve hafızaların hem ilk çözülüş ve dağılışını hem de keşfedilen yollar boyunca yeni ve daha geniş düzenlemelere tercüme edilişini deneyimlemektir. Chambers, 2005, sayfa 11, sayfa 16. Çok yönlü değişim dediğimiz olgunun daha çok kayıplar manzumesi olan yanı, zorunlu travmatik göçlerde belirgindir. Ama bu onun yaşama tarzı olarak göçlerde de görülmediği anlamına gelmez. Evet, yaşam tarzı olarak göçlerde coğrafyanın ve iklimin belirlediği bir yeni umut hali belirgin biçimde görülür. Bu bazen göç yaşantısını bir şenlik haline bile getirebilir. Ama her bir göç türü içinde baskın olmamakla birlikte diğer göç türünün özelliklerinin bulunduğu da akılda tutulmalıdır. Bu nedenle göç etmenin getirdiği çok yönlü değişimin yaşama tarzı haline dönüşmüş göçlerde de belli ölçülerde bir hayal kırıklığı, bir endişeye sebep olacağı kesindir. Tıpkı en zorunlu, travmatik nitelikli göçlerde bile bir umudun gizli olması gibi. İşte bizim genel olarak göç bahsinde üzerinde durmak istediğimiz asıl nokta, her göçte bulunan bu çok yönlü değişime bağlı olarak ortaya çıkan kaybetme yaşantısıdır. Çevre psikolojisi çalışmaları göstermektedir ki içinde yaşadığımız mekan ve grup yaşantıları da bu duygusal yatırımlardan arı değildir. Doğumumuzdan başlayarak duygularımızı kendi bedenimize, sevdiğimiz varlıklara, insanlara ve eşyaya yatırırız. Artık hayat şekillerimizi, ideallerimizi, özlemlerimizi, mutluluğumuzu, kederimizi bu duygusal yatırımlar şekillendirir. Çevre psikolojisi alanında kimlik olgusunu fiziksel mekanla ilişkisi içinde kavramsallaştırma yönündeki çalışmaların büyük bölümü kendileme, appropriation, yer kimliği, mekan duygusu ya da köklülük, yere bağlılık ve mekana bağlılık gibi tanımlamalar çevresinde oluşmuştur. Birbirlerine oldukça yakın olan bu kavramların içeriklerini özet olarak şu ifadelerle anlatabiliriz. Yer ya da mekan, insanın yoğun deneyimlerine sahne olan ve her birey için ayrı, öznel anlamlar taşıyan, kişinin yaşamını dolaysız olarak etkileyen ve biçimlendiren, bu nedenle de sosyal, duygusal ve davranışsal planda sembolik anlamlar taşıyan fiziksel birimler anlamına gelmektedir. İnsanlığın tüm evrelerinde insan kendileme süreci yoluyla yaşantılarını, bu arada çevresindeki mekanı ve eşyayı da kendileştirir. Yani kendisini sürekli olarak yeniden üretir. İnsanlar içinde yaşadıkları mekanlarla, tıpkı diğer nesnelerle kurdukları tarzda bir ilişki kurmakta, onlara bağlanmakta ve kimliklerini onlarda oluşturmaktadırlar. Yaşam çevremiz, kimlik duygumuzun sürekliliği ve istikrarına katkıda bulunarak, benim dediğimiz, kişiselleştirilmiş, kendilenmiş, tanıdık kılınmış olmaları sebebiyle korumaya çalıştığımız eşyaları ve yerleri ifade eder. İnsanın kendi kendine verdiği ve bir sığınaktan ziyade yuva niteliği gösterdiği ölçüde, böyle bir kişisel mekanın varlığı bir yandan insanın kimliğini yansıtırken, öte yandan kimliğin sürekliliğini sağlayıcı bir etkiye sahip olur. Bireylerin çevrelerini düzenleme girişimleri sonucunda açığa çıkan psikolojik bir yapı olan yer kimliğini, insanın doğal ve yapılandırılmış çevreyle, fiziksel dünyayla ve başka insanlarla ilişkilerinde tercihleri, beklentileri, duyguları, değerleri ve inançları tarafından belirlenen, yerin ve kişinin kimliğini yapısında birleştiren karmaşık bir örüntü olarak tanımlayabiliriz. bu psikolojik yapının merkezinde ait olma yatmaktadır. Konutların kişiselleştirilmesi en bilinen örneklerden bir tanesidir. Evler, bireylerin kendi tutarlılıklarını, benlik saygılarını sürdürmeleri ve kendilerinin düzenleme prensiplerini fark etmelerinde onlara yardımcı olmak için düzenlenmiş ve temsil edilmiş yerlerdir. Kendileme, kabul etme ve niyetlilik gerektirmektedir. Gönüllü olarak sahip olmadığımız eşyalarla hiçbir ilişki kuramayız. Çünkü kabul etme bir duygusal yatırımı da beraberinde getirir. Kabul etme ve gönüllülüğün kendileme içinde gerekli koşullar olduğunu belirtmek, bu sürecin her durumda sahip olmayı gerektirmediği düşüncesini de meşrulaştırır. Kentlere, sokaklara ya da bazı genel mekanlara sahip olamayız. Fakat onlara kendimizden pek çok şey katabiliriz. Onlarda kök salabiliriz. Bu aşinalık ilişkisi onların kimliğini bizim kimliğimizle birlikte oluşturur ve kendiliğimizi, kimliğimizi onlarla tanımlarız. Ayrıntısı için bakınız Göregenli 2005. Hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan mekan, giderek adeta ikinci bedenimiz haline dönüşür. Duygusal enerji yatırarak kendi bedenimizle başlayan sahiplenme, yani kendileme süreci, fiziksel çevremize ve insanlara doğru genişleyerek devam eder. Sahiplenerek iç dünyamızı aldığımız, kendimizin haline getirdiğimiz her yer, her kişi artık bizim bir parçamızdır. Onlara yapılan saldırı doğrudan fiziksel bedenimize yapılmış gibidir. Evimize veya şehrimize bir saldırı olması durumunda yaşadığımız endişe, bedenimize yönelik bir saldırı karşısında duyduğumuz endişenin bir türevidir. Sevdiğimiz birinin ölümü, yaşadığımız evin yıkılması veya yaşadığımız yerden, eğer o yer bizim için bir ızdırap kaynağı değilse, şöyle veya böyle kopmakta birer kayıptır. Her kaybın insan psikolojisine bir yas sürecine yol açacağı artık bilinmektedir. Yas sürecinin, özgürlüklerini ve yaşamak istedikleri yeri tercih etme haklarını kaybetmiş kişilerin zorunlu travmatik göçlerinde daha ağır seyredeceği açıktır. Ama yaşama tarzı olarak göçü seçmiş olan göçebelerde benzeri acılar yaşarlar. Burayı anlamak çok önemlidir. Zira daha önce de belirttiğimiz gibi göçebe sözü, günümüzde özgürlük ve doğayla baş başa olma çağrışımıyla anılan bir romantizm havasında anlaşılmaktadır. Bazı düşünürlerin, Deleuze, Guattari, 1990, etkisiyle göçebenin yersiz yurtsuzluğu, köksüzlüğü, özgürlüğün sembolü haline gelmiş, göçebeye atfedilen otsu varoluş kutsanmıştır. Oysa göçebe sanıldığı kadar özgür değildir. Doğa koşullarına bağımlıdır ve yarın ne olacağını bilemez durumdadır. Göçebenin içinde yaşadığı ortama özgürlük ve doğa yandaşlığı değil, bitmeyen bir endişe kaynağı olarak köksüzlük ve belirsizlik ve doğayla zoraki dostluk nitelemeleri daha çok uymaktadır. Aynı şekilde göçebelerin anlık yaşamlarından da onları yalnızca hayat adamı romantizmiyle anlayabileceğimiz anlamı çıkarılamaz. Örneğin sürekli anda var olan göçebeler yerleşiklere nazaran hal ile daha uyum içinde ve yerleşikleri sürekli sınırlayan geçmiş anlatı geriliminden uzaktırlar. Bu özellikleri sebebiyle de siyasi arenada fırsatçılıklarıyla dikkat çekerler. Polat 2004, sayfa 125. Deriz demesine ama, ana bağlı yaşamak aslında hayatını, dilini, toplumsal belleğini bir türlü organize edememek, koşullara tabi olmak demektir. Slutsky ve Beyaz Yüz'ün göç süreciyle ilgili modelleri süreci, A. hazırlık devresi, B. göç, C. aşırı uyum evresi, D. dağılma evresi, E. bir sonraki kuşağı da içeren normal uyum evresi olmak üzere 5'e ayırarak inceler. Bu evrelerin içerikleri zorunlu travmatik ve yaşama tarzı olarak göçlerde biraz değişiklik göstermekle birlikte temelde aynıdır denilebilir. Her evrenin göç olayının sonuçlarına etkileyebilecek özellikleri vardır ve göçün nihai psikolojik etkisi bu 5 dönemin etkileriyle sarmal bir biçimde belirlenir. Göç fiilinden önce göçe hazırlıkların gündeme gelmesiyle başlayan ilk dönemde insanın psikolojisi ilk sarsıntıyı yaşar. Elbette bu ilk sarsıntı göçün zorunlu travmatik ve yaşama tarzı olarak olup olmamasına göre değişir. Zorunlu travmatik göçlerde insan ya da gruplar her şeyden önce özgürlüklerini, yaşamak istedikleri yeri tercih etme haklarını kaybetmişlerdir. Bu, dayanması çok zor bir sarsıntıya yol açar. Sarsıntının etkilerinin şiddetini belirleyen parametrelerin en önemlisi göçün sebebidir şüphesiz. Ama birçok başka etken daha vardır. Örneğin, göç edecek insan sayısı ile göçün ortaya çıkardığı bunaltı arasında ters orantılı bir ilişki bulunur. Bir bireyin tek başına göç edecek olmasıyla, ailesi veya aynı şehirde birlikte yaşadığı sevdikleriyle birlikte göç edecek olmasının meydana çıkaracağı endişe aynı değildir. Bir diğer önemli etken de göç sebebinin ve şartların belirlediği hazırlanma süresidir. Ani bir zorunlu göç ile daha önceden bilinen sebeplerin ortaya çıkardığı planlı bir göçün yapacağı psikolojik etkiler arasındaki farkı kestirmek zor değildir. Göçün yaratacağı sarsıntı şiddetinin parametreleri arasında ayrıca yaşanan yerle kurulmuş olan duygusal bağın gücü, bu yerdeki insanlarla olan ilişkiler, oranın ne ölçüde içselleştirildiği, nasıl bir aidiyet duygusuyla bağlanıldığı, orada yaşanan hayattan hoşnutluk düzeyi gibi etkenlerde bulunur.